8. Ayrım Sayfa 84 Ayana Mustafa Mutlu 13. Bölüm Saat daha 8 bile olmamıştı ki başucundaki cep telefonu çalmaya başladı. Bilmediği bir numaraydı. Buyurun, kimsiniz dedi uykulu bir sesle. Sevil, merhaba, Kayra ben. Hemen yatağında doğruldu. Geldin mi yoksa diyebildi telaşla. Evet, kuyu başındayım. Mahir diye bir arkadaşım var, ondayım. Bak, sana selam söylüyor. Otobüs gece yarısında gelince seni rahatsız etmeyeyim dedim. Kızdan bir yanıt gelmediğini görünce, nereye geleyim, ne yapıyorsun bugün diye sordu. Ya zahmet etme istersen diye nazlandı. Hayatında sadece bir kez o da ayaküstü gördüğü genç bir adamla bütün bir gün ne yapacaktı ki? Evi görmeye gideceğim. Sanırım durumu biliyorsundur. Evet biliyorum dedi Kayra. O zaman ben Anigi'de alırım. Bizi o götürür. Zaten seninle tanışmayı çok istiyor. Anik kimdi ki? Diye düşündü bir an sonra anımsadı. Ha tamam ben de çok isterim. Nerede buluşalım? Anigin arabası var. 2 saat sonra biz seni alırız. Ben telefon etmeden sakın dışarı çıkma. Kapıyı da tanımadığın kimseye açma. Genç adam talimat verirmiş gibi konuştuğu anladı ve işi şakaya vurdu. Necla Sultan'ın emridir. Bundan gayrı bensiz hayat yok sana yeni kardeş. Bu sözleri çok sevdi Sevil, kıkırdadı. Sonra aynı şirinlikle yanıt verdi. Peki yeni kardeş, umarım sıkılmazsın ve pişman olmazsın. Çünkü o kadar renkli bir hayatım yok benim. Tam kapatmıştı ki yine çaldı telefon. Yine bilinmeyen numaraydı arayan. Kayra bir şey söylemeyi unuttu herhalde diyerek neşeyle açtı telefonu. Korktun mu yoksa yeni kardeş? Caydığını söylemek için mi arıyorsun? Karşıdan kalın ve hırıltılı bir yanıt geldi. Merak etme şeytan. Seni de kardeşini de becereceğiz. Bu yoldan cayanın ta... Sen kimsin ulan dinsiz? Bir de kalkmış ülkücülere sataşıyorsun. Bize dini imanı sen mi öğreteceksin? Dinimize de, soyumuza da dil uzatanın dilini keseriz. Andımız Turan, yolumuz İslam.
Siz kimsiniz diye kekeleyebildi Sevil.
Az kaldı, bekle de gör kim olduğumuzu. 10 milyon ülkücüyü ezberleteceğiz sana, ölmek için yalvaracaksın.
Telefon elinde yatağın üstüne çöktü Sevil. Ayağının dedikleri hep mi olmak zorundaydı? İyi de şimdi ne yapacaktı? Polise haber vermedi miydi? Ayağını aramak istedi vazgeçti. Sonra babası geldi aklına. Onu mu aramalıydı yoksa? Hem ne değişmişti ki? Bunca yaşanandan sonra şimdi başı belaya girince neden aklına hep o geliyordu? Sonunda kararını verdi ve kendisini arayan ilk bilinmeyen numarayı çevirdi. Kayra keyifle açtı telefonu.
Efendim yeni kardeş.
Bir çırpıda olanları anlattı Sevil. Konuşurken hem sesi hem de vücudu titriyordu. Kayra soğukkanlılıkla yanıt verdi.
Bana hemen konumunu at geliyoruz.
Denileni yaptı genç kız. Sonra geliyoruz derken herhalde Anigi kastetti diye düşündü. Apar topar yüzünü yıkadı giyindi. Saçını tarıyordu ki telefon yine çaldı. Arayan Kayra'ydı.
Geldik, dairenin kapısındayız, açar mısın?
Hemen deyip telefonu kapattı, koşup kapıyı açtı. Karşısında 2 azman duruyordu, birini tanıdı. İlk karşılaşmalarında kendisine kuru bir selam verip giden Kayra'ydı bu. Siyah, lüleli saçlı, temiz yüzlü bir gençti. Sevil hiç düşünmeden boynuna atladı ve ağlamaya başladı.
Şşşt, sakin ol, geride kaldı, bak biz yanındayız artık diye sakinleştirmeye çalıştı Kayra, yeni kardeşini.
Gözlerini Kayra'nın yanında duran aynı boylardaki sarkık bıyıklı, gülümseyerek kendilerini izleyen adama kaydırdı Sevil. Sol eliyle gözlerini sildi, diğer eliyle de yumruk yaparak tokuşturmak için uzattı.
''Hoş geldiniz, ne olur kusuruma bakmayın, ben Sevil.''
''Ben de Mahir.'' dedi genç adam. Gülünce bembeyaz dişleri ortaya çıkmıştı. Genç kız nedense utandı, bakışlarını kaçırdı. Sonra Kayra'yı kolundan çekip içeriye buyur etti. Olup bitenleri bir daha anlattı.
İki delikanlı hiç tepki vermeden kızı dinledi. Sevil çay demlemek için mutfağa yöneldiğinde Mahir yanında oturan Kayra'nın kulağına eğildi.
Bunlar ya bizimkiler bura ya da kendilerine bizimkilerin süsünü veren birileri.
Onu anladım da ne yapmalıyız dedi Kayra. Nasıl koruyacağız kızı?
Madem ev işi tamam, hemen bugün taşıyacağız. İlk iş olarak da telefon numarasını değiştireceğiz. Kardeşimin üzerine kayıtlı bir sim kart var, onu alalım. İstersen ben ocaktan ağabeylerle de görüşürüm. Dertleri neymiş anlayalım bakalım.
Tamam, sen gidip o kartı getir o zaman. Ben de Anigi arayayım, hemen gelsin. Ayrıca sakın ocaktan birilerini falan arama. Belli ki iş çok büyük. Senin abilerinin bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Boş yere deşifre etmiş olursun kızı. Faydamız yerine zararımız dokunur.
Kayrağ'ın söyledikleri aklına yatmıştı Mahir'in. Tamam dedi, kimseye bir şey söylemem. Bıyıklı delikanlı kapıya yöneldi. Sevil şaşırdı. Aa, nereye gidiyorsunuz? Kahvaltı hazırlıyordum.
Siz başlayın, ben yarım saate kadar gelirim. Merak etmeyin, kahvaltınızı asla kaçırmam. İçeriden nefis kokular geliyor dedi gülümseyerek. Sonra hızla kapıyı arkasından çekti.
Sevil yaşadıklarına inanamıyordu. 24 saat içinde hayatı allak bullak olmuştu. İşini, evini kaybetmiş, hiç tanımadığı insanların yardımına muhtaç hale gelmişti. Daha da önemlisi, birileri onu yok etmek için harekete geçmişti. Buzdolabından aldığı yumurtaları kırmaya hazırlanırken "Hadi kahvaltıya yetişiyor mu?" diye seslendi Kayra'ya.
"Evet, sanırım yetişir. Moda da oturuyor. En geç yarım saat içinde gelir."
Bunun üzerine dolaptan iki yumurta daha aldı genç kadın. Hepsini derin bir kasenin içinde çırpıp bir kenara koydu. Ardından ince ince kestiği soğanı sıvı yağda kavurdu. Sonra bir kaşık tereyağı ekledi. Önce biberleri, ardından küp küp doğradığı domatesleri tavaya koydu. Domatesler eriyip salça kıvamına dönüşmeye başlayınca ocağın altını kıstı. Gerisini misafirleri gelince yapacaktı.
Gerçekten de yarım saat bile geçmemişti ki önce Mahir sonra Anik geldi.
Maskemi çıkarabilir miyim diye izin istedi içeri girerken. Sevil gibi 20'li yaşların sonunda açık sarı saçlı, gülümseyince gözlerinin içi gülen şirin bir kadındı. Ayakkabılarını çıkardıktan sonra 40 yıllık dost gibi sımsıkı sarıldı Sevil'e.
Yeni kardeş sensin demek, hoş geldin hayatımıza.
Kibirsiz, sade ve sımsıcaktı. Oysa zenginlerin soğuk, gösterişli ve kibirli olduğunu düşünürdü Sevil. Yuvarlak yemek masasının çevresine oturttu misafirlerini, kahvaltılıkları çoktan masaya taşımıştı.
''Lütfen siz başlayın, ben menemeni tamamlayıp geliyorum.''
Hemen ocağın başına geçti, kasedeki yumurtaları çatalla bir kez daha çırptı, kısık ateşte pişmeye devam eden sosun altını açtı. Çırptığı yumurtayı yavaş yavaş ekleyip tahta kaşıkla karıştırdı. Az suluk almasına özen göstererek sofraya getirdi. Dört genç ortadaki tavadan hep birlikte ekmeklerini batıra batıra yemeye başladı. Mahir ağzındaki kocaman lokmaya aldırmadan konuşmaya çalıştı.
''Böyle güzelini görmedim. Ömrüm boyunca yiyebilirim.''
Kayra kahkaha attı.
''Ne ulan, Sevil'e ilk görüşte aşık oldun da menemeni bahane edip evlilik mi teklif ediyorsun yoksa? Ne öyle, ömür boyu yerimler falan? Bak açık söyleyeyim, yeni kardeşi zaten geç buldum, öyle hemen vermem ha.''
Hem Mahir sözlerinin o anlama çekilmesi karşısında kızarıp bozardı, hem de Sevil. Yüzü birdenbire al al oluverdi. İkisi de başlarını öne eğdi. Anik Kayra'ya dirseği de dokunarak ''Şunlara bak'' diye fısıldadı. Sonra Sevil'i rahatlatmak için yüzlerce yıllık tartışma konusunu ortaya attı.
''Biliyor musunuz, ben daha önce hiç soğanlı menemen yememiştim, bayıldım.''
Mahir 28 yaşındaydı, Beykoz Kundura'dan emekli sayacı Hüseyin Usta'nın oğluydu. 12 Eylül öncesinin hızlı sendikacılarındandı babası. Sayacılıkta tüm İstanbul'da onun üstüne usta yoktu. Sıkı Ecevitçiydi. 1 Mayıs 1977'de Taksim'deydi. Onlarca işçinin ve öğrencinin öldüğü o kara günde o da ölümün kıyısından dönmüştü. Kazancı yokuşunun başındaydı. Sokağı kapatan kamyonla meydana rastgele sıkılan kurşunlardan kaçmaya çalışan yüz binlerce insanın arasında kalmıştı. O basınçta ezilerek can vermekten kıvraklığı sayesinde kurtulmuştu. Yine de günlerce Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yatmak zorunda kalmıştı. Oğluna Mahir adını vermişti. Çünkü sıkı bir Mahir Çayan hayranıydı.
''Köyüm Amasya Çayan, liderim Mahir Çayan. O zaman benim oğlumun adı da Mahir olmalı.'' diye düşünmüştü. Ama armut dibine düşmemişti bu kez. Mahir babasının aksine okuldaki abilerin etkisiyle MHP sempatizanı olarak büyümüş ve kendisini hep ülkücü olarak tanıtmıştı. Sarılıp kız gibi öpüşmek yerine arkadaşlarıyla kafa tokuşturmak çok daha havalı geliyordu. Ülkücülüğü vatanı, milleti ve İslam'ı sevmek, atalarına saygı duymak olarak kabul etmişti. 15 yaşından beri yaz tatillerinde Amasya Göynücek'te, kış aylarında İstanbul Üsküdar'da ocağa gidip gelir, ağabeylerin ve reislerin verdiği talimatları yerine getirmekten onur duyardı. Ancak birçok ülkücü ve MHP'li gibi o da Devlet Bahçeli'nin AKP ile kol kola girmesinden ve 180 derece dönmesinden rahatsızdı. Büyük Başbu Alparslan Türkeş'in yerine geçen biri nasıl olur da düne kadar ip attığı birine böylesine körü körüne destek verebilir diye düşünüyor, işin içinden çıkamıyordu. Bu yüzden son 1-2 yıldır ocağa ve partiye gitmeyi kesmiş, izlemeye geçmişti. Partinin ilçe teşkilatındaki reisin yardımıyla Üsküdar'da belediyenin ihalelerini alan yandaş bir müteahhitlik firmasında şoför olarak işe girmişti. Ondan önce de Üsküdar Belediyesi'nin otopark şirketinde değnekçi olarak çalışmıştı. Üsküdar'ın sokakları ondan ve arkadaşlarından sorulurdu. Ne çok insan tanımıştı o iş sayesinde. Her yaş ve meslek grubundan yüzlerce insan. O da kayra gibi liseyi zar zor bitirmişti. Kendisini günahkar dindar olarak tanımlıyordu. Alevi Çayan köyündeki birkaç sünni aileden birinden geliyordu. Yani dindar da dindar olmasına ama İslam'ın birçok şartını yerine getirmiyordu. Örneğin cumalar ve bayramlar dışında namaz kılmıyor, sıkı bir sigara tiryakisi oldu ve aç kalmaya tahammül edemediği için oruç tutmuyordu. Ayrıca kendisini çok da ahlaklı saymıyordu. Ramazan ayı hariç neredeyse iki akşamda bir içkisini içiyor, hatta ara sıra ot bile kullanıyordu. Kafa güzel olunca da geceyi internetten ayarladığı eskort kadınların yataklarında sonlandırıyordu. Bir de parasına okey oynuyordu mahalle kahvesinde. Ara sıra da özel iş geliyordu yukarıdan bir yerden. Ya gidip birilerini korkutuyor ya da tahsilat gibi sorunları çözüyorlardı. Sıkı bahşiş kaldırıyorlardı bu tür işlerden. İşte o zamanlar mafya dizilerindeki gibi simsiyah giyiniyordu hepsi. Bazen de bellerine makine takıyorlardı. Ama şimdiye kadar hiçbir canlıya ateş etmemişti. Bunun için de şükrediyordu. Bizimkisi sadece dekor diyordu. Yoksa o işler bana mı kalmış? Racon böyleydi. Babasıyla arası limoniydi. Adamın yıllarca savaştığı zihniyetin tam da göbeğine düşmüştü oğlu. Ne kadar uğraşsa da kurtaramamıştı. 12 Eylül öncesinde devrimcilerin kalesi olan Kadıköy'deki Mehmet Beyazıt Lisesi, Mahir'in okuduğu yıllarda tamamen ülkücülerin kontrolüne geçmişti. O da daha ortaokul sıralarında onların etkisi altında kalmıştı. Bu yüzden baba oğul siyasi konulara hiç girmezler, sadece maç izlerken Beşiktaş gol atınca sımsıkı kucaklaşırlardı. Neredeyse tek ortak yanları Beşiktaş aşkıydı. Hayattaki en yakın arkadaşı ise çocukluğundan beri her yaz gittiği köyünden tanıdığı Kayra'ydı. Her ne kadar Kayra solcu ve Alevi olsa da yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Gerçi Kayra 1-2 yıldır aşk sarhoşuydu. Varı yoğu anikti. Bu yüzden kendisini ihmal ediyordu ama Mahir bundan rahatsız değildi. Yeter ki mutlu olsun benim aslan kardeşim diye düşünüyordu. Ayrıca %100 Türk olmadığı halde Anik'i o da çok seviyor ve kız kardeşi gibi görüyordu. Belki de amansız hastalıkla verdiği mücadeleler ötürü ona saygı duyuyordu. Kendisi ise aşk nedir bilmiyordu. Hoşlandığı 1-2 kız elbette olmuştu. Ama hiçbirinin gözüne bakmaya bile cesaret edememişti. Ocakta ve çalıştığı şirkette neredeyse hiç kız yoktu. Bugün ise belki de hayatında ilk kez bir kızın gözlerinin içine bakıyordu. Hem de yanlış anlaşılırım kaygısı falan olmadan. Sevil'de bir başka hava vardı. Ne okuldan tanıdığı kızlara benziyordu ne de mahalledekilere. Güçlüydü bir kere. Belli ki korkusuzdu, samimiydi. Delikanlı kıza benziyordu yani. Asena gibi dişi lider. Vurdu mu oturtan cinsinden. Alt tarafı 2 saattir birlikteydiler ama sanki 40 yıldır tanıyormuş gibiydi onu.
Çayından koca bir yudum aldı, arkasına yaslandı. Sevil doldurayım diyerek bardağına uzanınca parmakları birbirine değdi ve o temas anında ikisi de elektrik çarpmış gibi oldu.
Ay diye çığlık attı Sevil. Bu akıllı binanın yüzünden oluyor bu. Oturduğumuz zeminin altı kablo dolu ya, o yüzden elektrik birikiyor vücudumuzda. Kusura bakma Mahir.
Mahir gülümsedi, hiçbir şey diyemedi. Sadece inanılmaz terlediğini hissetti. O da çok mu sıcaktı neydi? Anik Kayra'ya gülümseyerek göz kırptı.
Bunlar resmen gözümüzün önünden birbirinden elektrik aldı, kablo mablo bahane.
Kahvaltı masasında iki saatten fazla oturdular. Sabah gelen tehdit telefonunu, Sevil'in işinden ve evinden atılmasını konuştular. Anik'in önerisiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmaya karar verdi Sevil. Çünkü telefon numarası belliydi ve sahibi hakkında işlem yapılabilirdi. Bir şey çıkmasa bile en azından kayıtlara geçmiş olurdu.
Anik hemen aile avukatını aradı ve yardım istedi. Sevil'in başına gelen her şeyi telefonda anlattı. İki saat sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nin önünde buluşmak için randevulaştılar.
Avukatın ücretini sorsaydık keşke diye mırıldandı Sevil.
Anik elini yaşıtı kızın elinin üzerine koydu. Bizim ailenin maaşlı avukatı.
Her ay belli bir ücret alıyor zaten, merak etme, para falan istemez.
Rahatlamıştı Sevil. Dördü birden bir çırpıda kahvaltı masasını topladılar.
Ben artık işe gitmeliyim, geç bile kaldım dedi Mahir, izin isteyip ayrıldı.
Sevil de üzerini değiştirmek için yatak odasına geçti. Hemen arkasında Anik'in Kayra'ya fısıltıyla söylediği sözleri duydu, gülümsedi.
Sevgilim beni özlemiş mi bakayım?
Hem de çok.
Bunlar şimdi kesin öpüşecekler diye düşündü Sevil, kıkırdadı ve aralık duran salon kapısını kapattı.
14. Bölüm. Genç kadın birkaç hafta içinde bambaşka bir dünyada yaşamaya başlamıştı. Eskiden yalnızdı ama artık dört kişiydiler. Bir tek yatmadan yatmaya ayrılıyorlardı. Anik'in yardımıyla Mahmut Paşa'daki bir toptancı kumaş firmasında satış elemanı olarak işe girmişti. İnternet üzerinden gelen siparişleri hazırlatıp kargoyla teslimini sağlıyordu. Ayrıca şirketin internet sayfasını düzenliyordu. Anik babasının bir başka arkadaşının şirketinde de Kayra'ya iş bulmuştu. Onun işi de Karaköy'deydi. İthalatçı bir firmanın gümrük departmanında çalışıyordu. Kayra sabahları Fener yolundaki yeni evinden Sevil'i alıyor, birlikte vapur keyfi yaparak işe gidiyor, sonra da iş çıkışı yine Kadıköy'e dönüyorlardı. Genellikle Kadıköy çarşısında Anik ve Mahir'le buluşuyordu. Ya oturup bir şeyler yiyorlar ya da sahilden yeni evine kadar yürüyüp saatlerce sohbet ediyorlardı. Onları yolcu ettikten sonra da şamanizm hakkında bulduğu her şeyi okumaya ve notlar almaya, kişisel blogunda yazmaya devam ediyordu Sevil. Her şey yatışır gibi olmuştu. Yaptıkları suç duyurusundan hiçbir sonuç çıkmamıştı. Tehdidin geldiği telefon yıllar önce ölmüş bir adama ait görünüyordu ve kimde olduğu da saptanamıyordu. Çünkü büyük bir olasılıkla Sevil'i tehdit eden kişi o işi yaptıktan sonra sim kartı yırtıp atmıştı. Bu yüzden sinyal takibi de yapılamıyordu. Hakkında açılan davanın duruşmasına sadece 1-2 hafta kalmıştı. Bir gün öğlen molasında bir şeyler atıştırırken e-postalarına baktı. Yeni TV'nin bir programcısı, Türklerin dinleri, şamanizm ve İslam konusunda hazırlayacağı bir belgesele kendisini danışman, metin yazarı ve anlatıcı olarak davet ediyordu. Elbette profesyonel olarak. Oralı bile olmadı. Başı yeterince derde girmişti. Aynı macerayı bir daha yaşamak istemiyordu. Artık eskisi kadar yalnız olmasa da korkuyordu. Yine de Kayra'ya ve Anik'e bu tekliften söz etti. Kayra sen bilirsin deyip geçiştirdi ama Anik kesinlikle katılmasından yanaydı.
Ne güzel bak, insanlar bu konuda senin bilgine güveniyor ki televizyona çıkarmak istiyorlar. Unutma sen öğretmensin. Senin işin sadece okulda değil her yerde öğretmek.
Eğer anlattıklarının söylediklerinin doğru olduğuna inanıyorsan, ki inanıyorsun, o zaman kesinlikle korkup sinmemelisin. Ben sonuna kadar senin yanında olacağım. Sadece seni sevdiğim için değil, bu inanç sistemi sayesinde hayatı kurtulmuş biri olduğum için yapacağım bunu. Mahir ise bu konuda görüşünü kendine saklamaya kararlıydı. Yalnız ve güçsüz bir kıza yardım etmekten kaçacak hali yoktu. Ne zaman istese koşa koşa ona yardım etmeye giderdi. Ayrıca Sevil'den hoşlanmaya da başlamıştı. Ama yine de üzerinde vazife olmayan bir işe kalkıştığını düşünüyordu. Sahi ona mı kalmıştı Türklerin nasıl Müslüman olduğu konusunda ahkam kesmek? Şimdi o istedi diye Türkler tekrar şamanizme mi dönecekti? Bu konuda kesinlikle Sevil'le bir tartışmaya girmiyordu. Konu her açıldığında bir mazeret uydurup kaçıyordu. Ağzından bir laf çıkar da kendini altından kalkamayacağı bir tartışmanın tam ortasında bulur, belki de bu yüzden bu güzel kadını görme fırsatını kaçırır diye çekiniyordu. Aslında Sevil'in sorduğuna benzer soruları ocaktaki bazı abilerinin de gizli kapaklı sorduğunu biliyordu. Atalarımıza sahip çıkıyorsak her şeylerine sahip çıkmalıyız. Eğer sadece kanlarına, genlerine sahip çıkıp dinlerini dışlarsak, devşirilmemek için kılıçtan geçirildiklerini yok sayarsak nerede kalır bizim ülkümüz? Bu görüşü savunanlara Nihal Atsızcılar deniyordu ocakta. Geçmişleri Ziya Gökalp'e kadar dayanıyordu. Onlar aslında kendilerinden daha çok solcu tayfaya benziyordu. Çoğu okumuş yazmıştı. Şamanizm hakkında konuşup duruyorlardı. İslamcılarla kol kola girilmesini ise ta milliyetçi cephe hükümetlerinden bu yana doğru bulmuyorlardı. İslam'ı siyasete alet edenler milletten çok ümmeti kabul ediyordu. Atsızcılar içinse önemli olan tek şey millet, yani Türklük ve Türkçülüktü. 8. ayrımın sonu. Sayfa 95.